Ayrım 20.
Tanrısı da onu sorguya çekerken ben de elimde kalemim yanlarında bulunmuş ve söylediklerini not almıştım. Zalim Basti'nin kalesinin Cebel Bahri çölünün her yandan dik yamaçlarla korunan o düz tepeli dağlarından birinin en üstünde olduğunu öğrenmiştik. Nil'in sağ yakasından ve kervan yollarından sadece 2 günlük uzakta olan bu gizli ve erişilmez yer soyguncu için mükemmel bir yuvaydı. Hui tepeye kayalara oyulmuş bir tek merdivenden başka bir yol yoktur dedi. Ve merdiven sadece bir insanın geçebileceği kadar geniştir. Başka yol yok mu yani diye Tanus sordu. Hui sırıtarak komplo kurarmış gibi parmağını burnuna sürdü. Bir yol daha var. Ben görevimden kaçıp hanım dostuma gelirken onu çok kullanmışımdır. Basti görevimi ihmal ettiğimi bilseydi beni öldürtürdü. Tırmanmak tehlikelidir ama esaslı 5-10 adam oradan çıkıp öteki yoldan arkadaşları gelene kadar yamacın tepesini tutabilirler. Seni oraya götüreceğim Ak Horoz. Bu adı ilk kez duyuyordum. Ak Horoz, büyük tanrı Horos'un kardeşi Hu ile diğer tutsaklarımız doğal olarak Tanrus'un kimliğini bilmiyorlardı. Ama o basitlikleri içinde onun bir tür tanrı olduğunu anlamışlardı. Tanrı'ya benziyor, tanrı gibi dövüşüyordu. Ve savaşın tam ortasında Horus'a seslenmişti. O nedenle Horus'un kardeşi olmalıydı. Ak Horoz, Mısır önümüzdeki aylarda bu adı nasıl da öğrenecekti. Tepeden tepeye iletecekti bu ad. Kervan yollarında taşınacaktı. Gemicilerin ağzında Nil boyunca tekrarlanacak, kentten kente, krallıktan krallığa götürülecekti. Her anlatışta yaptıkları abartılacağı için bu adın çevresinde bir efsane örülecekti. Ak Horoz, kardeşi Horus tarafından kötülüklere, Ak Set'e, örümcekler reisine karşı sonsuz savaşı sürmek için gönderilen savaşçıydı. Ak Horoz, Mısır bu adı her tekrarladığında insanların yürekleri taptaze bir umutla dolacaktı. Tüccar Tiamat'ın bahçesinde otururken tüm bunlar gelecekteydi. Tanus'un Basti'yi yakalamak için nasıl sabırsızlandığını bir tek ben biliyordum. Bunun nedeni Basti'nin tüm çete reislerinin en acımasızı olması değildi. Tanus'un onunla görülecek kişisel bir hesabı vardı. Tanus benden Ak Set'in babası Harap Lord'u Pianki'yi yok etmek için aracı olarak Basti'yi kullandığını öğrenmişti. Sizi Cebel Bahri yamaçlarına götürebilir, Basti'yi size teslim edebilirim diye söz verdi Hui. Tanus bunun zevkini karanlıkta düşünürken bir süre konuşmadı. Orada öylece oturup Tiamat'ın bahçesindeki bülbülleri dinledik. Bu sözünü ettiğimiz kötü şeylerden o kadar uzak bir sesti ki Tanus bir süre sonra içini çekerek Hui'yi gönderdi. Hui gittikten sonra Tanus bana döndü. Geceleri sık sık yattığım yerde senin babam hakkında anlattıklarını düşünürüm dedi. Onu ölümüne yol açan felakete götüren kişiden intikam almak için tir tir titriyorum. Kendimi güçlükle tutuyorum. Senin Ak Set'i yakalamak için planladığın bu dolambaçlı yolu kullanmak istemiyorum. Onu bir an önce yakalayarak çıplak ellerimle kalbini koparıp atmak istiyorum. Bunu yaparsan her şeyi kaybedersin dedim. Bunu da gayet iyi biliyorsun. Benim dediğim gibi yaparsan hem kendini hem de babanın onurunu kurtarmış olacaksın. Benim yolumda ilerlersen senden zorla alınan mallara ve servete yeniden sahip olacaksın. Ayrıca Losteris ile Amon-Ra falında sizin için gördüğüm hedefe de kavuşacaksın. Güven bana Tanus. Hanımımın hatırı için güven bana. Sana güvenemezsem kime güvenebilirim ki diye kolumu okşadı. Haklı olduğunu biliyorum ama her zaman sabırsız olduğumu bilirsin. Bir an Ak Set'i unut. Sadece önümüzdeki yolda karşımıza çıkacak ilk şeyi düşün. Zalim Basti'yi babanın doğudan gelen kervanlarını yağmalayan oydu. Lord Harrab'ın kervanlarından hiçbiri 5 yıl boyunca Karnak'a dönemedi. Hepsi de yolda saldırıya uğradılar. Babanın Sestra'daki bakır madenlerini basan mühendislerini ve işçilerini öldüren de oydu. O günden beri o zengin yataklar işletilmedi. Babanın Nil boyunca topraklarını basan, kölelerini öldüren, ürününü yakan da oydu. Sonunda tarlalarda otlardan başka bir şey yetişmez oldu. Ve baban onları değerlerinin binde birine satmak zorunda kaldı. Bunlar doğru olabilir ama Basti'ye emir veren aksetti. Buna kimse inanmayacaktır, Firavun bile. Bunu Basti'nin ağzından duymadıkça inanmaz. Neden bu kadar inatçısın sen? Bunu 100 kere konuştuk. Önce reisler, sonra yılanın başı olan Akset. Sen akıl yoluna seçiyorsun biliyorum ama beklemek benim için o kadar güç ki ben intikam arzusuyla kıvranıyorum. Şerefimden ihanet lekesini silmek istiyorum. Dostum benim, için çok şey yaptın. Sen olmasaydın bu kadar şeyi başaramazdım. Beni aramaya gelmeseydin şimdi hala sarhoş bir halde pis bir fahişenin kolları arasında olurdum. Sana olan borcumu asla ödeyemem. Ama benimle şöleni paylaşmanı da istemiyorum. Cebel Umbahri'ye benimle gelmeyeceksin. Seni ait olduğun yere Lady Lostris'in yanına gönderiyorum. Seni kıskanıyorum dostum. Senin yerine onun yanına gidebilmek için ölümsüzlük umudundan bile vazgeçebilirim. Hemen ona karşı çıktım tabii. Tek isteğimin o haydutlara bir saldırı fırsatının daha olduğunu, yeni seferde bana yanında bir yer vermezse çok üzüleceğimi söyledim ama bu arada Tanus'un verdiği karardan dönmeyeceğini bilmenin rahatlığı içindeydim. Doğrusu söylemek gerekirse bu çılgın kahramanlıklardan ve insanların beni öldürmeye çalışmalarından bıkmıştım. Ben asker değildim. Çölde sefere çıkmanın sıkıntılarından hiç hoşlanmazdım. Nil Ana'nın yeşil sularını görmeden bir hafta daha o sıcak ve sineklerden boğuşamazdım. Tertemiz yıkanmış yağlanmış tenimde temiz ketenlerin dokunuşunu arıyordum. Hanımımı sözlerle dile getiremeyecek kadar çok özlemiştim. Tanus haklıydı, bana ihtiyacı yoktu artık. Ama ona hemen evet demenin beni gözünde küçük düşüreceğinden de korkuyordum. Sonunda hevesliliğimi saklayarak beni ikna etmesine izin verdim ve dönüş hazırlıklarına başladım. Tanus, Kratos'un Karnak'a dönüp Cebel Umbahri çölüne yapacağı sefer için malzeme ve kuvvet toplamasını emretmişti. Ben de onun koruması altında Karnak'a gidecektim. Ancak Tanus'tan ayrılmak kolay değildi. Kratos'un beni beklediği kent dışına gittiğimde beni 2 kez yine geri çağırarak hanımıma iletmem için yeni bir mesaj verdi. Ona kendisini günün her saatinde düşündüğümü söyle. Ama bunu daha önce söylemiştin. Ona rüyalarımın hep güzel yüzüyle süslendiğini söyle. Onu da söylemiştin. Hepsini ezbere biliyorum artık. Yani bir şeyler söyle artık. Ona fazla inandığımı ve birkaç yıla kalmadan birlikte olacağımızı. Kratos beni bekliyor. Burada kalırsam mesajını nasıl iletebilirim? Ona her şeyi kendisi için yaptığımı söyle. Aldığım her soluk sonra susup beni kucakladı. Taida, gerçek şu ki onsuz bir gün bile yaşayacağımı sanmıyorum. 5 yıl bir gün gibi geçecektir. Onu bir daha gördüğünde şerefine kavuşmuş olacaksın. Bunun için seni daha çok sevecektir. Bu zevkli görevi senden alana kadar ona iyi bak. Git haydi. Kratos ve küçük birliğiyle Karnak'a bir haftada vardık. Rasfer ya da Lord Intef'in beni göreceğinden korkarak sevdiğim kentte ancak beni güneye götürecek bir gemi bulana kadar kaldım. Kratos'u Tanus'un istediği 1000 adamı Firavun'un muhafızları arasından seçmesi için bırakıp hemen gemiye bindim. Teb'den ayrıldıktan 12 gün sonra Elefantin Adası limanına vardığımızda beni tanıyan olmadı. Limandan küçük bakır yüzüğe kiraladığım bir kayıkla az sonra nehrin ortasındaki krallık adasına varmıştım. Kayıktan haremimizin bahçesinin önünde karaya çıktım. Hanımımdan çok uzak kalmıştım. Bunun gibi anlarda ona olan duygularımı daha yoğun fark edebiliyordum. Benim duygularım Hamsin rüzgarlarına benzetilirse, Tanus'un ona olan sevgisi bunun yanında hafif bir nehir esintisi kalır. Beni kapıda karşılayan kuşlu hizmetçilerden biri içeri girmeme engel olmak istedi. Hanımım rahatsız, rahip dedi. Yanında bir başka hekim var. Şu anda seni kabul edemez. Eder diyerek perukamı çıkardım. Kız, Taita diyerek yere kapandı. Sen ölüsün. Bu sen değilsin. Mezarın ötesinden gelme kötü bir ruhsun sen. Onu bir yana iterek hanımımın özel dairesine koştuğumda beni kendilerini hekim sanan o Osiris rahiplerinden biri karşıladı. Bu sahtekarlardan birinin hanımıma yaklaşmış olduğundan dehşete düşerek "Senin ne işin var burada?" diye gürledim. "Çabuk çık dışarı. Büyülerini, muskalarını, pis kokulu ilaçlarını al ve defol buradan." Adamı bahçe kapısına doğru sertçe iteledikten sonra hanımımın yanına koştum. Hastalık kokan odada Losiris'e bakınca yüreğim duracak gibi olmuştu. Ufalmış, büzülmüş gibiydi. Teni sönmüş bir kamp ateşinin külleri rengindeydi. Ya uyuyordu ya da komadaydı. Gözlerinin altı morarmıştı. Dudakları kuruyup çatlamıştı. Üzerini örten örtüyü çekince çırılçıplak olduğunu gördüm. Dehşetten gözlerime inanamıyordum. Etleri eriyip gitmiş, tek tek kemikleri sayılıyordu. Ateşini anlamak için elimi koltuk altına soktum ama teni serindi. Bu ne biçim bir hastalıktı böyle? Daha önce böyle bir şeye rastlamamıştım. Hizmetçilere seslendim ama hiçbirinin Taita'nın hayaletine karşı çıkacak cesareti yoktu. Sonunda onların dairesine koşup birini yatağının altından zorla çıkardım. Kıçına bir tekme indirerek "Hanımınıza ne yaptınız böyle?" diye sordum. Kız beni görmemek için elleriyle gözlerini örttü. "Yemek yemiyor. Bu kadar haftadır bir lokma bile koymadı ağzına. Harrap Lord'u Tanus'un mumyası Soylular Vadisi'nde yerine yerleştirildiğinden beri. Karnında taşıdığı Firavun'un çocuğunu bile kaybetti. Ne olur bana acı, iyi hortlak. Ben sana bir kötülük yapmadım." Bir an neler olduğunu anlamadan kıza baktım ama sonra birden durumu anladım. Kratas'ın Luxor'dan mektubumu gönderdiği ulak buraya kadar gelememişti. Herhalde örümcekler yolda işini bitirmişlerdi ve şu anda cebi boş, boğazı kesik bir halde sulara kapılmış, sürükleniyor olmalıydı. Mektubun okuma yazma bilmeyen birinin eline düşmüş olduğunu ve Akset'e götürülmediğini umdum ama şimdi bununla uğraşacak zamanım yoktu. Hanımımın yanına koşup yatağın yanında diz çöktüm. Alnını okşayarak "Sevgili kölen Taita geldi" diye mırıldandım. Kız anlayamadığım bir şeyler mırıldandı. Fazla zamanım kalmadığını anlamıştım. Tanus'un sahte ölüm haberinden bu yana bir ay geçmişti. O zamandan beri yemekten kesildiyse hala yaşıyor olması bile bir mucizeydi. Hemen odama koştum. Benim ölümümden beri odama el sürülmemişti ve ilaç çantam yerinde duruyordu. Çantayı kapıp geri döndüm. Titreyen ellerle yatağın yanındaki yağ kandillerinden bir otu tutuşturup kızın burnuna doğru tuttum. Losiris pis kokulu dumanı içine çekince hemen aksırdı ve kokudan kaçınmak için başını çevirdi. "Hanımım, Taita geldi, konuş benimle." Losiris gözlerini açınca bir anlık sevinç ışığının hemen acısının büyüklüğü karşısında söndüğünü gördüm. Zayıf kollarını bana uzattı. Kızı kucaklayıp bağrıma bastım. "Taita öldü o. Tanus öldü. Onsuz yaşayamam." "Hayır, hayır, yaşıyor. Ondan sana sevgi ve bağlılık mesajları getirdim. Benimle alay edecek kadar zalimsin demek. Onun öldüğünü biliyorum. Mezarı bile mühürlendi. O düşmanlarını kandırmak için bir oyundu. Tanus yaşıyor. Sana yemin ederim seni bekliyor." "Ah, sana inanabilseydim ama seni iyi tanırım. Beni korumak için yalan söylersin. Bana sahte vaatlerle nasıl işkence edebiliyorsun? Senden nefret ediyorum." Kollarımın arasından kurtulmaya çalıştı. "Yemin ediyorum sana Tanus yaşıyor. Hiç görmediğin annenin şerefi üzerine yemin et. Tüm tanrıların laneti üzerine yemin et. Hepsinin üzerinde yemin ederim. Sana olan sevgimin ve görevimin üstüne yemin ederim hanımım." "Doğru mu?" Hafifçe umutlandığını gördüm. Yanakları birden pembeleşti. "Taita, doğru mu söylüyorsun?" "Doğru olmasa bu kadar neşeli olabilir miydim? Tanus gerçekten ölmüş olsaydı böyle gülebilir miydim?" Losiris gözlerimin içine bakarken haftalar önce yanından ayrıldığımdan beri olanları tek tek anlattım. Sadece Tanus'u nasıl bulduğumdan ve yanındaki kadından söz etmedim. Losiris sözlerimi içer gibi dinlerken Gözlerini bir an bile yüzümden ayırmadı. Gallala serüvenini, Tanus'un bir tanrı gibi savaştığını, çarpışmanın o çılgın neşesiyle şarkılar söylediğini duyunca açlıktan neredeyse saydamlaşmış teni inci gibi parıldamaya başlamıştı. Gördüğün gibi Tanus yaşıyor işte diye sözümü bitirdim. Yaşıyorsa onu buraya getir. Onu bir kere daha görene kadar ağzıma tek lokma bile koyamayacağım. Eğer istediğin buysa kendisine bir ulağın erişebileceği hızla yanına gelecektir diyerek çantamdan cilalı bakır aynayı çıkardım. Aynayı yüzüne tutarak seni böyle görmesini mi istiyorsun diye sordum. Losteris gözleri çökmüş hayaline baktı. Emredersen hemen bugün çağırtırım dedim. Bir hafta içinde burada olur. Duygularıyla boğuştuğunu görebiliyordum. Çirkinim diye fısıldadı. Yaşlı bir kadına benziyorum. Güzelliğin orada, yüzüğün hemen altında ama Tanus'un beni böyle görmesine izin veremem. Kadınlık gururu bütün duygularını bastırmıştı. Öyleyse yemek yemelisin. Onun iyi olduğuna ve ben iyileşir iyileşmez buraya getireceğine söz veriyor musun? Elini kalbimin üstüne koy ve yemin et. Kabuklarının altında bir kuş gibi çırpınıyordu kalbi. Söz veriyorum dedim. Sana güveniyorum ama yalan söylüyorsan bir daha asla güvenmeyeceğim. Bana yiyecek getir. Mutfağa koşarken kendimle gurur duyuyordum. Kurnaz Tayita yine istediğini yaptırmıştı. Bir çanağın içine sıcak süt ve bal doldurdum. Açlık sınırının sonuna yaklaştığından çok dikkatli olmak zorundaydım. İlk çanağı olduğu gibi kustuysa da ikinciyi içinde tutabildi. Bir gün gecikmiş olsaydım iş işten geçmiş olabilirdi. Benim mezardan mucizevi dönüşüm köle kızların ağzından adaya su çiçeği salgını gibi yayılmıştı. Akşam olmadan Firavun Aton'u göndererek beni çağırdı. Eski dostum Aton bile yanımda huzursuzdu. Ona dokunmaya çalıştığımda sanki elim etini delip geçecekmiş gibi irkilerek geri fırladı. Sarayda yürürken köleler de soylular da önümden kaçışıyorlar ve bir yere gizlenip beni seyrediyorlardı. Firavun bir krala ve tanrıya hiç de yakışmayan biçimde saygı ve sinirlilikle karşıladı beni. Sanki yanıtımı duymak istemiyormuş gibi "Nerelerdeydin Tayita?" diye sordu. Hemen ayaklarına kapandım. Kutsal Firavun, siz de tanrılardan biri olduğunuz için bu soruyu beni sınamak için sorduğunuzu biliyorum. Dudaklarımın mühürlü olduğunu bilirsiniz. Bu sırlardan size bile söz etmem ihanet olur. Lütfen eşitleriniz olan öteki tanrıları, özellikle de mezarlıklar tanrısı Anubis'e benim verilen görevleri yerine getirdiğimi bildirin. Bana verdirilen sessizlik yeminini bozmadım. Onlara sınavdan başarıyla çıktığımı söyleyin. Bakışlarından aklından bir sürü soru geçtiğini ama sırayla hepsini bir yana bıraktığını görüyordum. Kendisine açık tek kapı bırakmamıştım. Sonunda evet Tayita, sınavda başarılıydın dedi. Hoş geldin. Seni özlemiştik. Ancak tüm kuşkularının doğrulandığına inandığını görüyordum. Bana o en son sırrı çözmüş biriymişim gibi saygı gösteriyordu. Ona biraz daha yaklaşıp sesimi alçalttım. Büyük Mısır, benim neden geri gönderildiğimi biliyor musun? Şaşırmış göründü ama kararsız bir şekilde başını salladı. Ben doğaüstü güçlerin beni izlemelerinden korkarmış gibi kuşkuyla çevreme bakındım. Lady Losiris için onu hastalığının nedeni adı söyleyemezdim ama İki parmağımla boynuz işareti yaptım. Karanlıklar tanrısı Set'in işaretini. Yüzü korkuyla doldu, elinde olmadan titreyerek sanki korunmak istercesine bana biraz daha sokuldu. Ben götürülmeden önce hanımım rahminde Momose hanedanının hazinesini taşıyordu. Ama sonra karanlık olan işe karıştı. O hastalığı nedeniyle size vereceği oğlan rahminden çekilip alındı. Firavun dehşet içindeydi. Demek bu yüzden düşürdü çocuğu diye söylendi. Ama hiç korkma. Büyük Mısır beni onu kurtarmam için karanlık olandan daha büyük güçler gönderdiler. Amon-Ra falında gördüklerimin gerçekleşmesi için kaybolanın yerine yeni bir oğlan gelecektir. Hanedanınız devam edecektir. İyileşene kadar Losiris'in yanından asla ayrılmamalısın. Sesi heyecandan titriyordu. Onu kurtarırsan ve bana bir erkek evlat doğurursan benden dilediğini isteyebilirsin. Ama ölürse... Bu tehdidin zaten öteki taraftan dönmüş olan birinin üzerinde ne gibi etkisi olacağı aklına gelmiş olmalı ki sözünün sonunu getirmeden sustu. İzninizle hemen hanımımın yanına döneceğim majesteleri. Hemen git öyleyse. Hanımım o kadar çabuk iyileşti ki çok geçmeden yatağında tutmak mümkün olmadı. Elefantin adasına dönüşümün 3. haftasında nedimeleriyle oynuyor, bahçede dans edip zıplıyordu. Aton hemen hemen her akşam gelip kralın adına hanımımın sağlığını soruyor, sonra bizimle kalıp bir oyun oynuyordu. Losiris her sabah bana kendisine verdiğim sözü tekrarlamaktaydı. Sonra aynaya bakar, hiç gurura kapılmadan yüzünün her noktasını dikkatle inceler, Tanus'un görmesine hazır olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Saçlarım saman gibi, çenemde bir çıban daha çıkıyor. Beni yine güzel yap Taita, Tanus'un hatırı için güzel yap beni. Bu işleri sen kendin yaptın, sonra da düzeltmesi için Taita'yı çağırıyorsun derdim. Ben de o zaman gülerek boynuma sarılır ama sen burada bana bakmak için bulunuyorsun derdi. Firavun Losiris'in durumunu Aton'dan öğrendikten sonra ziyaretine geldi. Karısına altın ve lapis lazuli taşından kartal biçiminde bir gerdanlık getirdi. Ve akşama kadar yanında oturup onunla kelime bulmaca oyunları oynadı. Giderken bana kendisiyle dairesine kadar yürümemi emretti. İnanılmaz bir değişiklik var Taita. Onu ne zaman yatağıma alabilirim? Daha şimdiden oğlumu doğuracak kadar iyileşmiş görünüyor. Daha değil, Büyük Mısır, hanımımın en küçük bir yorgunluğu hastalığı tekrarlatabilir. Artık bir zamanlar ölü olan birinin otoritesiyle konuştuğumdan, sözlerimden kuşkulanmıyordu. Köle kızlar da bu ikinci dirilişime alışmışlar, kem göz işareti yapmadan yüzüme bakabiliyorlardı. Aslında benim öteki dünyadan dönüşüm sarayın en önemli konusu değildi artık. Onları meşgul edecek daha başka şeyler vardı. Bu da büyük nehir boyunca yaşayan, herkesin yaşamlarını ve bilinçlerini dolduran Ah Horus'un ortaya çıkışıydı. Ak Horus adını saray koridorlarında ilk duyduğumda pek önem vermemiştim.